Ayrım 4.
Emine şaşırıp ilgiyle ürküntü arası bir ikirciye düşüvermişti. Bize söylemedi annem, Leylim ninem. Niye çıkalım bu evden, kaç yıldır buradayız? Size demedi ya, Medet Usta duymuş. Bakırcıların orada dolanırken özümü çağırıp ayan etti. Cumhuriyet alanına geçerler ninem dedi. Sense bu sarınıp sürme ile deyip üstümü gösterdi. Medet, ben üstümü neyi bir şey edemem, ölümüm yakındır. Düşe vardığımda ak tüylü koyunlar yayarım dağların koyaklarına. Burnuma kekikler, yarpuzlar çarpar. Dağ ortalarındaki göllerin cam sularında çimer aklanır da Tanrı'ya doğru veririm imanımı. Benim vaktim azdır cerenlerim. Daha üçüncü düşü görmedim. Bu düşte karlar açılıp da dağlar obrulduğunda ilk yeşilleri dereceğim. Alagöz dağını dolandığımda sürüye bir kara koçtur gelecek onmam için. O benim can alıcımdır. Bu düşü görmedikçe ölür değilim. Sen ol Emine Hanım. Bir canı bir cana ısmarlamadıklarında onu yet, ona sahiplen. Hele taze ise, hele ömür çiçekleri senin gibi açmamışsa Emine Hanım. Emine sarsıcı, korkutan bir güçsüzlük duygusuna kapılmıştı. Yok yok, Kiraz bizim kardeşimizdir. Onca işimize de koşuyor. Giyinir de bizim gibi de öğrenir de konuşur da. Annem öğretmendir. Çocuklara her şeyi onlar öğretiyor ya. Ağladığını merdivenleri çıkarken anlamıştı. O gece nine torun elektriği kapattırmamışlardı. Uzun süre alt kattan bildik mırıltıları yatağında dönüp duran Emine'ye dek gelmişti. Emine alışık olmadığı kaygılı bir hüzün içindeydi o gece. Bu ona çok ateşlenip üşüttüğü hastalık günlerinde yatağında oda kapısının açılmasını beklediği yalnız saatleri anımsatmıştı. Herkes evden çıkıp gittiğinde alnına konan temiz ak tülbentlerin ıslatıldığı bakır taslardaki sirkenin has kokusunu yeniden içine çekiyor gibiydi mırıltıları dinledikçe. Oysa o gece hasta değildi. Sokak kapısı açıldığında Kubilay çoktan sağına dönüp uyumuştu. Mutfaktaki sesler kesilivermiş, elektrik çarçabuk söndürülmüştü. Sevinmişti Emine. Annesi boş yere gece yarılarına dek elektrik harcanmasına karşıydı. Kiraz kızla ninesi Leylim kadının koyu karanlığa sinip, kimselerin duymayacağı denli kıstıkları sesleriyle Alagöz Dağı'ndan gelecek kara koçu konuştuklarını düşünmüştü. Annesi, babası, ablası her gezme dönüşlerinde olduğu gibi oturma odasında birbirlerine iyi geceler dileyip ayrılmışlardı. Bir an alttan alta başlayan, sonra öfkeyle bastırıldığı belli olan kısa kesik konuşmalara girişmiştiler. Seçil ablasının sesi kırık bir hıçkırık gibi yansıyor, arada inanılmayacak denli çocuklaşıyordu. Bu Emine'ye yapmacıklı bir inceltme gibi gelmişti. Çünkü bir süredir ablası Albay Adnan Bey'in kızı Gülen'le akşamları okul dönüşü buluşup yün örnekleri çıkarmak, tarih öğretmenlerinin verdiği ödevi çalışmak için odaya girdiklerinde kapıyı örter örtmez kadınca anlamlar taşan gülmelerle, sorularla dolup taşıyordu sesleri. Adnan Bey'in kızının hastalıklı bir duyarlılığı açıklayan soğuk bakışlı, güzel sarı ela gözleriyle yer yer kızarmış ince ak yüzüyle odadan çıkışını izlerdi. Aşağıda merdivenlerin başında konuk kızın ayakkabılarını giyene dek onu uğurlayan Seçil ablasıyla sürdürdükleri kapalı konuşmalara çekinmeyle karışık bir ilgi duyardı. Albay Adnan Bey'in bedeni uzunca olan kızı Gülen, daha da dimdikleşen duruşuyla artist resimleriyle dolu kitabını Emine'ye gösterirce açardı. İki arkadaş baş başa verip mırıl mırıl konuşurlardı. Ancak annelerinin dönüşünü belirten gürültüler işitilince konuk kızla ablası dersle ilgiliymiş gibi bir şeyleri bağıra bağıra okumaya başlarlardı. Bu garip suç ortaklığı Emine'ye utançla öfke karışımı bir çekinme verirdi. O gece ise ablası inanılmaz bir saflığın ilk suçlamaya uğramış titrek sesiyle konuşuyordu. Emine'nin daha önce ablasında yapmacık sandığı ezik konuşmayı ayıplaması silinmiş, Seçil'e acımaya başlamıştı. Babasının yaklaşan ayak seslerinden yatak odalarının kapısını örtmeden bağırmaya yakın bir öfkeyle konuştuğunu duydu. İşte ana kız ne haliniz varsa görün. Halk evlerini düşmanca yok eden, biz halktan yanayız diye ezanı Arapça okutup milletimizi gericilerin kucağına atan o topluluğun önünde dans etmek. Allah kahretsin, beni rezil etmeniz yetmiyormuş gibi aynı adamla iki kere dansa kalkmak, böyle bir densizliğe ne diyelim bilmem. Adam sarhoş, bulunduğu yeri de kolayca unutuyor. Sivil giyinse ne olacak, tanınmaz mı sanki? Bizim burada adımız yerimiz var. Fakat baba, Albay Adnan Bey'in kızı Gülen de kalktı dansa. Elbette, babası subay onun. Üstelik soğuk bir kız. Herkese tepeden bakıyor. Güzelliği soğukluğunun sayesinde donukluk oluveriyor. Şimdi sen öyle misin ya? Burada gerekli bir söz arandığı belliydi babasının. Serpilip gelişmen normalde, sende bir şey ki o rezalet, o utanmazlık. Herkese sıcaklığın geçiveriyor senin. Hele böyle erkeklere. Birden annesinin dik, sinirli bağırmasını duymuştu Emine. Annesi, ötekilerinin sakındıkları, bir ölçüden sonra ses yükseltmeme çabalarını aşmış koyuvermişti kendini. Sesi tanınır gibi değildi. Selahattin, rica ederim yani, ne diyorsun sen? Bir kıza babasının asla söylememesi gereken şeyleri, ileri geri düşünmeden, Demokrat Partililerin sonunun geldiğini herkes biliyor. Ertegün Üsteğmen'le dans etmesini nasıl engellerdik? Daha da göze çarpardı. Memleketteki karışıklıkların bu işle ne ilgisi var? Yok demokratlarmış. Asıl sen bir baba olarak... Annesinin sesi giderek soğuklaşıyor, boşlukta söylenmişçe yankılanıyordu. Hey Allah'ım hey demişti babası. Ne kafa, ne kafa. Ya sen, ya sen, o garip yumuşaklığın, kızlarını bile ürkütmekten çekinmen, rahata düşkünlüğünden değil de nedir? Şimdi beni... Babasının hızla kapıyı örtüp yatağa uzandığı seslerden anlaşılıyordu. Gürültü dinmişti. Belki de Emine'nin duyduğu ya da duyduğunu sandığı yakarı gibi bir soluk gelmişti mutfaktan. Bu esinti benzeri bir şeydi, ne olduğu kestirilemeyen. Sonra oturma odasındaki saç sobanın çıralarla tutuşturulduğunu, çıraların insanı ısıtıveren şekerli kokusu burnuna çarpınca olanları anlamıştı. Emine yadırgamayla doğrulmuştu yatağından. Gece yarısı soba yakılması alışılmadık bir kargaşaydı evlerinde. Kubilay'ın somyasına çarpmamaya özen göstererek kapıya yanaşmıştı. Sobanın çıtırtılarının örttüğü konuşma açılmış, duyulmaya başlamıştı. Ablası çocuk hıçkırıklarıyla ağlıyordu. Annesi sobaya odun sürüyordu. Konuşma ortamı arayan bir iki kuru öksürük sesi duymuştu Emine. Sonra annesi tanıdık sesiyle girişmişti. O soğuk kızı örnek verme ikide bir. Gülen kimseyi sevebilecek biri değil. Üsteğmen'le aranızda mektup taşıması sana dostluğundan değil, kurnazlığından. Borçlu düşürmek istemesinden. Dürüst bir arkadaş düşkünlüğü değil bu. İlk başlarda sessizce ikinizi izledim. Ama anneciğim, o da benle yaşıt. Çalışkan bir kız üstelik. Kimle mektuplaşıyormuşum, nereden? Sus, her şeyi biliyorum. Babanı açmayışımdan şımarma. Albay'ın hanımı dostça uyardı. Gülen iki mektubunuzu annesine vermiş. Ablasının yara almış gibi boğukça inlemesi annesini bir an susturmuştu. Ne sanıyorsun? Seni kıskanıyor. Güya annesine yakalanmış. Yalan. Senin göz alıcılığını, beğenilmeni kirletmek istiyor. Sen de buna meydan veriyorsun. Nah bak işte, okumaktan sıkılmazsan, yazmaktan sıkılmadığına göre. Yok, çek elini. Bunlar bende duracak. Gerekirse tabur komutanına falan bile gidilecek mektuplarla. Anne, anneciğim, bana ne yaparsanız yapın, yalnız ne olur ona. Ne kötü insanmış o Gülen. Bir de... Birden iki insanın çarpışmasından ya da itişmesinden çıkan boğuk gürültüler konuşmaları kesmişti. İtilip çöken bir vücudun ağırlığı iskemlelerden birinde kırılırca çatırtı yapmıştı. Otur diyorum sana, sonra babana da açarım durumu. Anneciğim ne olur, sandığınız gibi değil. Sus terbiyesiz, ne sanılabilirmiş? Seçil ablasının ağlaması çaresizlenmiş, kimsiz kimsesizmiş gibi tek düzeleşmişti. Emine de kapının ardında ağlamaya başlamıştı. Neden olduğunu çıkaramadığı bir umutsuzluk, acı bir değişme. Kapının ardında oluşuyor, daha 12 yaşını süren çocuğu sarsıyordu. Gözyaşlarını geceliğinin yenlerine silip avuçlarıyla ağzına sıkıca bastırıyordu. Üstelik o adamla yarı karanlık yerlerde kalenin orada buluştuğunu gören var. Neyse ki bize dost biri. Artık böyle bile şeyler olamaz. Benim çocuklarım çevreye örnek olması zorunlu kişilerdir. Anneciğim. Emine ablasının ince omuzlarının sarsılmasını sanki yanındaymışçasına görüyordu. Seçil'in kesik, kopuk ağlayışı öylesine yalnızlaşmış ki. ''Sen daha kaç yaşındasın? Adam evli, umut yok. Üstelik Erzurum'un çarşı pazarından ötesinde de geziyor. Hem taşınıyoruz bu köhne sokaktan, o yılan kılıklı, kara saçlı, sarı gözlü kızla da kes ilgini. Artık onu görmek istemem. Beni arkamdan vurmaya kalktı. Vurdu da. Hain o, yalancı o. Bir de hatıra defterine en iyi arkadaşım diye yazmıştım. Geri isteyeceğim o defteri. O yazıyı bile sileceğim. O yazıyı sileceğim.'' Kapının ardında dayanmadan duran Emine kendini yabancı bir yerde sanıp kapının kolunu tutuvermişti. Ablasını ardından vurmaya yeltenen o kıza ne yapılabileceğini hemen bulmak istiyordu. Bulamamıştı oysa bir şey. Emine'nin yaşama deneyi duygularını yönlendirecek denli uzun değildi o yıllar. Abandığı kapı kolunun yerinden oynamasıyla çıkan gürültüyü duymuşlar mıydı? Yok, ablasının yalvaran sesi kuşkusunu yatıştırmıştı. ''Anneciğim elimi bile tutmadı. Bana askeri okuldaki anılarını anlattı. Yurdunu çok seven bir subay. İçki içmesine gelince o hiç mutlu değil. Karısı onu anlamıyormuş.'' Emine annesinden gelecek yanıtın amansızlığını korku ile bekliyordu. Evi kesin bir sessizlik almıştı. Birden tüm duyduklarından yanılmış olabileceğine, düş olabileceğine inandıran bir sessizlikti bu. Emine'ye öyle gelmişti ki bu çıtırtı duyulmayan anların nedenini Leylim Nine'de karanlıkta kaşlarının gölgesi altında yok olmuş gözleriyle aramaktadır. Annesinin yavaş yavaş yükselen konuşmasının girişindeki başkalaşmaya ablasının cılız savunusu yeniden duyulmuştu. ''Beni sarsma anne, ne olur. Bunları kimle konuşayım istiyordunuz? Üstelediniz, yoksa açmazdım size.'' ''Yok, yok, gecelerdir uyuyamıyorum. İtmeyin anne, sakın bana yine vurmayın. Artık büyüdüm.'' Annesinin zor kısılan bir iki aykırışından sonra, ''İstersem vururum ya, sırası değil. Yine vururum. Beni dinleyeceksin, kararlar alacağız. Sabaha kadar dinleyeceksin, kararlarım yerine getirilecek.'' ''Camlara bakın anne, sabah oluyor. Vurmayın dedim, dayanamam belki.'' ''Ben düşüneyim sabahı, sen değil. Ben çalışıyorum, ben yoruluyorum, sen değil. Beni dinle. Ertegün Süleymen'le falan bundan sonra değil bir yerde görünmek, selamlaşmak bile yok. Düşün ki bu yüzden sınıfta döndün. Bu yıl lise son bitmeden anneannenin yanına doğru İstanbul'a. Adam evli, iki de çocuk var başında üstelik. Karısı gelmem diyormuş, laf. Adam çapkın, işine geliyor böylesi. Yakışıklı da, kör değilim. Öyleleri yalnız sana mı bakar sanırsın? Ah benim budala kızım. Yok efendim, askeri okuldaki günlerini falan, zorlukları falan anlatıyormuş sana. Aranızdaki yaş farkını gözünün önüne getirsene, rahat otuzunda var. O senin körpeliğine vurgun, etinin düzgün ayva tüylerinden öteye, pürüz olmayan derisine değmek ister. Seni kirletmek ister. Unutma kızsın, evleneceğin adam sahiplenmeli sana. Üsteğmen Ertegün'müş. Heh, sen hiç kendini biliyor musun? Sen annenin sabahın köründe taş koridorlarda titreyerek geçirdiği genç kızlığı biliyor musun? Pişman mıyım? Asla. Biz ülkücüydük. Senin için alınacak kararlar benim kafamdan, bilgimden geçecek. Ertegün Üsteğmen'miş. Bir kız ne denli saf pak olursa kocasının karşısında öylesine başı dik olur. Sen erkekleri falan ne sanıyorsun, ne biliyorsun? Daha 17'ni sürerken kendini bir şey mi sandın? Ablası Emine'yi yerinde donduran, beklenmez bir aldırmazlıkla sözü almıştı. Sanki bir set yıkılmıştı anneleriyle aralarında. İlkten boğulup anlamsızlaşan sözcüklerden annelerinin onu engellediği ya da susturmaya çalıştığı belli oluyordu. Seçil tüm etkilerden kurtulmuş gibi alabildiğine sürdürüyordu sözlerini. ''Ya ona olan sevgim, ya onun bana söyledikleri?'' Seçil dedi, Anadolu'yu gezerken öğrendim. Karımı seveydim, adım böylesine sarhoş zabite çıkmazdı. Oysa seninle birlikte olsak çok şeyleri yenilerdik. Başlardık toparlanmaya. Bu söylediklerinin etimle, yaşımla ilgisine. Hepsi canavar mı erkeklerin? Öyleyse babamla siz nasıl evlendiniz? Üstelik görücülüğü, bura törelerini durmadan yeren de sizsiniz. Peki doğru olan ne? Çok güzelsem ne yapmam gerekecek? Hem alçak gönüllülükten dem vurup hem kibirli mi olacağız? Ertegün Üsteğmen ciddiydi söylediklerinde, ona inanıyorum. Herkes Albay Adnan'ın hain kızı değildir. O kız var ya, o kız, ona acıyorum. Ablası albayın kızından söz ederken ilk dikliğini, kararlılığını yitirip hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Annesi bu çözülmeyle toparlanmış, "Sus," demişti, "beni dinle. İki çocuğu karısının karnına koyarken mutluluğu düşünmemiş mi? Yo, öyle kolay değil iki çocuk yapmak. Yok efendim, kuracağı, ha? Ne olabilir? O da belli ya. Senin gençliğini, eşsiz güzelliğini çürütsün. Hayat falan senin sandığın gibi değildir. Hayatta insanların yaşlandıkça değişen, başkalaşan birçok isteği düşüncesi olur. İki çocuğu yaparken demek karısı çirkin değilmiş." Annesinin sesi yırtıklaşıyordu. "Beni ileri geri konuşturma. Sen çocuk nasıl yapılır bilir misin? Ne yakınlıkta yapılır? Sus, şimdi çıldıracağım, sus. Beni nasıl adileşmeye zorluyorsun? Ne kolay ama daha genci, daha güzeli bulmak ve sonra da kale kalıntılarının dibinde falan onu mıncıklamak. Asıl siz susun anne. Hiç de böyle değildi. Yakışır mı böyleydi demek? Ertegün, hele o sözünüz mıncıklamak. İğrenç olan bu. Üstelik Ertegün kibardır. Hayasız seni, bir de Ertegün'müş. Ben ondan başkasıyla olamam. Siz anlamıyorsunuz, kendimi öldürürüm." Seçil ablası birden yakarır bir anlamla konuşmaya başlamıştı. "Bırak erkekleri," demişti annesi, "duymayayım. Ben ki Türkiye'nin erkeğe eşit olmasını bilmiş bir cumhuriyet kadınıyım. Sizleri ne zorluklarla yetiştiriyoruz. Hep göz önündeyiz. Bulunduğumuz yerin her zaman adı anılan okumuşları olduk. Hiçbir halt edemezsin. Öldür kendini. Benim kızım nasıl olabilir? Sizi Leyli Meccani okutmak vardı ya, gel gör ki ana yüreği, kıyamam. Saygısız saygısız. Öldürürmüş kendini. Geber." Annesi Seçil'in söylediklerini kendi yineleyince bilincine varmış gibi boğulurcasına bağırmaya başlamıştı. Babası neden uyanmıyordu onca gürültüye? Emine şaşmıştı. "Saçlarımı bırakın anne, saçlarımı bırakın." Seçil ablasının açık kumral saçlarını düşünmüştü Emine. Yatak odalarının oyuntusuna yerleştirdiği küçük aynada saçlarını düzgün ayırıp tarayışını düşünmüştü. Gür saçlarının ışığın içinde tel tel ayrışıp sarı altınlaşmalarla uçuşmasını görür gibi olmuştu. Küçük aynayı kaldırıp çevirerek yüzünün her yanını ayrı ayrı gözden geçiren ablasının bazen aynada hiç de kendisine bakmadığı sanısına kapılırdı. Emine'nin izleyişini sezen ablası birden dönerek ona yaklaşır, beklemediği bir anda sık sık sarılıp bağrına basardı. "Yapma ablacık," derdi Emine, "kalkayım dersleri yetiştiremiyorum. Dört halifeyi yeniden gözden geçireceğim." "Ne işe yarar," derdi Seçil, "ben unuttum bile o konuları." Emine'yi kıvrılıp oturduğu yatağın köşesinden alırdı. "Hadi gel oturma odasına, senle rond yapalım, orası daha sıcak. Hem bizimkilerin toplantısı var yine." Ablasının davranışlarında o saatlerde ipeksi, dinlendirici bir şey olurdu. Anneleriyle babalarının sık sık katıldığı okul aile birliği, öğretmenler, kardeşköy eğitim okulu, yoksul çocuklara giyim, gıda, sabah 11 kahvaltısında okulda içilecek Amerikan süt tozları üleşmesi gibi benzeri toplantılardan ötürü ev geç vakitlere kadar çocuklara kalırdı. Kubilay çoğunluk sıcak çatıların altında yapılan bu gibi görüşmelerde annesiyle birlikteydi. Ailenin ilkokula giden tek erkek çocuğuydu. Seçil lise sonda, Emine orta birde okuyorlardı. Bebeklik şişmanlığını hala atamamış Kubilay, sekmeyen bir özenle annesi ve babasınca korunurdu. O karlı kışlı Erzurum'da yalnız yürüyemezdi ki küçük oğlancık. Ablasıyla beraber odanın ılıklığına çıkarlar, sokağa açılan iki camdan taşan ak kar aydınlığının önünde el ele dönmeye başlarlardı. Emine de bu beklenmedik dansa sevinçle ayak uydurur, ikisi de kahkahalarla gülerlerdi. Böylesi günler kiraz ortalarda görünmezdi. Kuzina da tutuşturduğu kömürleri seyredip nedense bu ikili coşkuya katılmazdı. Rontun sonunda kendilerini birer köşeye atıp soluk soluğa "Ay ne eğlendik değil mi?" diye sorarlardı karşılıklı. Her yanlarından ışıklar saçılıyormuşça birbirlerinden gözleri kamaşırdı. Pencerelerin dışında birden başlayan tipinin uçucu çevrintilerle inişi, niçin, nereden kaynaklandığını çıkaramadıkları taşkınlıklarını yeniler, hadi kar topu oynayalım deyip çarçabuk giyindikten sonra kapı önünde bulurlardı kendilerini. Karların camsı pırıltısı, gözü yaşartan aklığı, arasız yenilenen tazeliği içlerine sığışamayarak dönüp duran kıvranmayı haykırmalara çevirirdi. İki kız sokağı baştan sona dolduran sesleriyle yerden aldıkları karları toplaştırmadan döke saça birbirlerinin üstüne atarlardı. Ablasının kızaran yanakları, soğuktan ötürü akmaya başlayan burnunu çekip durması, Emine'nin demin ablasının neden kendisine sarılıp sıktığını anlayamamasını yok eder, birden yanına koşarak onu kucaklar, birlikte apak karlara yuvarlanırlardı. Bir kış önceydi bunlar. Ablasında o günlerden bu yana bazı değişmeler olmuş muydu bilemiyordu. Son aylarda coşkun, istekli uzun konuşmalarını izleyiveren günlerce susuşları vardı. Bazen de beklenmedik bir anda elleriyle yüzünü kapayarak yatak odalarına sığınıveriyordu. Bunları pek anlayıp önemsememişti Emine. Şimdi ise ablasının büyümüş olabileceğini, annesinin onun saçlarını asılıp da isteklerine ancak yaptırabileceğine inanmasından anlamıştı. Annesi böylesine zorlayıp acı vermemeliydi ablasına. İçi kabarıyordu Emine'nin. ''Nasıl diretirsin bana?'' diyordu annesi. ''Bir halt edemezsin. Bu sanki kanın kızışması, işte o kadar. Sizlerin yaşındayken okulda muavin hanımlara sevimli görünmeye çalışıp dururduk. Sınıf temizlik günleri aramızda paylaşılmıştı. Biz gencecik kızlar aşk erkek düşünmeden sabahın köründe kalkıp toz alıp tebeşirleri dizer, sıraları nemli bezle silerdik. Sonra gidip koca okul bahçesine açılan macunları kopmuş, zangırdayan pencerelerde sessizce beklerdik. Neden mi diyeceksin? Nedeni filan şu. Bize büyüklerden Allah'tan korkar gibi korkmayı belletmişlerdi. Dünya işsizlikten kırılıyordu. Bizse bükülmez bir Türklük onuruyla yetiştiriliyorduk. Her şey para değildi. Bizim görünüşümüz okumuş yazmış olduğumuza tanıklık ederdi. Çalışmamız desen eksiksiz. Hele büyüklerimizden kuşkulanmak ne ayıp. Bir müdüremiz vardı. Bursa kız muallimi iftiharla bitirmişlerden dinç bir kadın. Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden. Cumhuriyetin batılı aydın yetiştirme eğitimini öylesine soylu, gözleri yaşararak anlatmıştı ki, o gün avlunun soğuğunda ülkücülüğün, batılılaşmanın ne olduğunu bilip, onun yüce ateşiyle yanmıştık. Erkekmiş, pöh, sen ne sanıyorsun onları? Bunu açmayaydınız, belki de kapanır giderdi. Konuştukça daha iyi anladım. Evet, olamam. Hem neymiş söyle bana, yoksa o mu oldu? Söyle, söyle bana hemen. Burada annesinin gecenin başından beri ilk kez korkuyla, çaresizliğe düşüveren bir sesle konuştuğunu anlamıştı Emine. Bu evdekilerce alışılmadık bir şeydi. Aile ilişkilerinde anneleri davranışlarının tartışılmazlığına inanmıştı. Yaptıklarının bütünündeki donmuş doğrulukta o gece inanılmaz bir gedik açılıyordu. ''Nedir bilmiyorum ki anne sorduğunuz. Saçlarımı çekmeyin ne olur, çekmeyin koparıyorsunuz.'' Artık ablası yenilmişti. Küçük bir kızın yumuşak dayanıksızlığına bürünüyordu yalvarışı. Emine kapıyı nasıl açtığını, ne zaman annesiyle ablasının arasına girdiğini bilemiyordu.